Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Doğu gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Doğu bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Bölge ülkelerinde Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerinin düzenlenmesi,
Ürdün'de hükümet karşıtı protesto eylemlerinin devam etmesi,
Arap dünyasında gerginliğin bir yılını tamamlaması,
geçen hafta Orta Doğu bölgesinin önemli gelişmeleriydi.
Geçen hafta mübarek Ramazan ayının son cuma günüydü. Bundan 39 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin hikmetli tedbiri ve Filistin ülküsünün savunulması ve Korsan İsrail cinayetlerinin dünya kamuoyuna açıklanması için Ramazan ayının son cuma günü Kudüs günü olarak adlandırıldı. O yıldan sonra her yıl Kudüs gününde dünyanın çeşitli ülkelerinde Filistin milletine ve ülküsüne destek için yürüyüş düzenleniyor.
Bu çerçevede geçen hafta Cuma günü Orta Doğu bölgesinin birçok ülkesinde Kudüs günü yürüyüşü düzenlendi. Bu arada 2018 Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri, Amerika Büyükelçiliğinin illegal olarak Kudüs'e taşınması, eli kanlı rejim İsrail'in Filistin milletine karşı cinayetlerini şiddetlendirmesi ve ayrıca bazı Arap rejimlerin elebaşlarının ihaneti ve korsan İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeleri veya bu rejimi tanımaları yüzünden ayrı bir önem arz ediyordu.
Dünya Kudüs gününde ve yine Büyük Geri Dönüş yürüyüşünün 11. Cuma gününde binlerce Filistinli Gazze şeridinde Kudüs içi milyonluk eylem başlığı altında bir eylem düzenlediler. Bu eylemlerin sırasında ise 4 Filistinli katil Siyonistlerin kurşunlarına hedef olup şehit düştü, 620 kişi de yaralandı.
Filistin kurtuluşu için Demokratik Cephe Siyasi Büro üyesi Tellal Ebu Zarife, Filistin halkının Kudüs günü yürüyüşlerine katılmaları konusunda yaptığı açıklamada, Filistin milleti Amerika'ya veya işgalci Siyonistlere Kudüs kentine el uzatmalarına asla izin vermeyeceğini belirtti. Ebu Zarife ayrıca bazı Arap rejimlerinin katil İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirme girişimlerini eleştirerek Filistin milleti ve direniş ekseni, işgalci Siyonistleri ve ayrıca tüm uluslararası yasaları hiçe sayarak orman kanununu izleyen ve bu rejime destek verenleri hezimete uğratabileceğini vurguladı.
Dünya Kudüs gününde Suriye, Yemen, Ürdün, Bahreyn, Irak ve Lübnan milletleri de büyük yürüyüşlere katıldı. Yemen halkı Dünya Kudüs günü dolayısıyla bu ülkenin çeşitli kentlerinde ve eyaletlerinde Filistin ülküsüne bağlı olduklarını ve Filistin'in kurtuluşu, nifak ve münafıklarla mücadele etmeye hazır olduklarını haykırdı. Bahreyn halkı da Dünya Kudüs günü yürüyüşüne katılarak Filistin ülküsüne ve mukaddesatına bağlı olduklarını belirterek Halife rejiminin Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştirmesini kınadı.
Lübnan halkı da Dünya Kudüs günü dolayısıyla düzenledikleri yürüyüşte Filistin ülküsüne desteklerini ve işgalci İsrail rejiminin cinayetlerini kınadı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah da Dünya Kudüs günü dolayısıyla Lübnan'ın güneyinde binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada Amerika yönetiminin en tehlikeli komplosu 100 yılın anlaşması olduğunu, bu anlaşmanın amacı Filistin meselesini bitirmek ve Kudüs'ü Siyonistlere teslim etmek olduğunu vurguladı.
Lübnan Hizbullah harekete gelen sekreteri Nasrullah konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugün Kudüs 3 sorunla karşı karşıyadır. İlk sorun Siyonist rejimin dünya ülkeleri tarafından tanınması ve Amerika'nın istekleri karşı teslim olmalarıdır. İkinci sorun Kudüs nüfusunun yapısı ve kutsal kentin sakinlerinin kimliğinin değiştirilmesidir. Üçüncü sorun ise Kudüs kentinde mukaddesat özellikle Mescid-i Aksa ve bu mübarek caminin avlusuyla ilgilidir.
Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının devamında son yıllarda Arap dünyasında yaşanan gelişmeler, son 70 yılda yaşanan gelişmelerden çok farklı olduğunu belirterek şöyle devam etti. Bazıları kalemleri ve dilleri ile Siyonistlerin Filistin ve Kudüs'te hak sahibi olduklarını ilan ettiler. Bu durumdan Arabistan rejimi sorumludur. Düşmanlar gelecek kuşakların Filistin'i unutmalarını umuyor. Bugün kuşakların savaşı devam ediyor. Fakat Gazze şeridinde on binlerce kişinin Siyonist askerlerin karşısında durduklarını ve onlardan korkmadıklarını görüyoruz. Konu hakkında araştırmacı yazar Sayın Sadık Çelik'in görüşlerini dinliyorsunuz.
79'unda İmam İslam devriminden sonra çok kısa zaman sonra Kudüs günlüğü ilan ettiğinde şu cümleleri söylüyordu. Diyordu ki ben uzun yıllar boyunca Gazze İsrail tehlikesini Müslümanlara hatırlatıp durdum. Bugünlerde Filistinli bacı kardeşlerimize karşı saldırılan arttırmış durumda İsrail. Bilhassa Güney Lübnan'da Filistinli savaşçıları ortadan kaldırılmak için evleri teker teker bombalıyorlar. Ben bütün Müslüman devletler ve dünya Müslümanlarından bu gasıp ve destekleyicilerinin ağzının payını verme amacıyla birleşmelerini istiyorum. Keza bütün dünya Müslümanlarına. Yani imam burada bütün dünya Müslümanlarına sesleniyor. Şiisi, sürünüsüyle vesairesiyle hangi ırk ve meşrep herhangi bir zikretmeden bütün dünya Müslümanlarına sesleniyor. Devam ediyor. Diyor ki Filistin halkı için kader belirleyici olabilecek olan Kadir günlerinden de sayılan mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs günü olarak seçip bugünü Müslüman Filistin halkının kanuni haklarını destekleme konusunda dünya Müslümanlarının milletler arası dayanışma günü olarak belli program ve merasimlerle geçirmeyi öneriyorum diyor imam. Ve Allah-u Teala'dan Müslümanlara küfür eline galip kılmasını dilerim diye bitiriyor ilan ettiğinde ki konuşmasıdır bu İmam Khomeini'nin. İmamın burada çok önemli cümleleri var. İmam Khomeini Kudüs gününü Ramazan ayının son cuması olarak ilan ederken Ramazan ayı bütün biliyorsunuz Müslüman ümmet, bütün ümmet için çok önemlidir ve kutsaldır içinde Kadir Gecesi'nde barındırıyor ve bu gecelerde Müslümanların kendi nefislerini hesaba çekmelerini, bunun üzerinde tefekkür etmelerini ve Kudüs gününe yönelmelerini, bütün Müslümanların toptan Kudüs'ün işgali altında oluşuna ve İsrail'e karşı Müslümanların Kudüs'ü özgürleştirmek adına bir şuur ve bilinçlenme içinde olmalarını bize hedef gösteriyor imam.
Sayın Sadık Çelik'e teşekkür ediyoruz.
Ürdün geçen 30 Mayıs'tan bu yana hükümet karşıtı protesto eylemlerine sahne oluyor. Bu eylemler geçen hafta da devam etti. Ürdün'de itirazların şiddeti protestocular başkenti Amman'da başbakanlık binasını ele geçirmeye çalışacak kadar şiddetliydi. Ancak bu girişim protestocularla güvenlik güçlerinin çatışmasına yol açtı.
Ürdün'de halkın protesto eylemlerini tetikleyen sebep bu ülkenin parlamentosunda gelir vergisi yasa tasarısıydı. Bu yasa tasarısı Ürdün'de sendikaların itiraz hareketini tetikledi. Amman yönetimi ayrıca halkın ekmeğine ödediği sübvansiyonu da kesti. Bu arada hükümet yakıt ve elektrik fiyatlarını da yükseltmek istiyordu. Ancak halkın geniş çaplı itirazları yüzünden Ürdün Kralı 2. Abdullah geçici olarak bu kararın askıya alınması talimatı verdi.
Ancak Kral Abdullah'ın talimatı işe yaramadı ve halk protesto eylemlerini sürdürerek başbakanın istifa etmesini istedi. Sonunda ve protesto eylemlerinin 4. gününde Ürdün Başbakanı Hani Mulka istifa etti ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dünya Bankası'nın eski ekonomisti Ömer Razaz'dan yeni hükümeti kurmasını istedi.
Geçen hafta Ürdün polis şefi Fadıl Hamud, son günlerde yaşanan huzursuzluklar sırasında 60 kişinin gözaltına alındığını ve güvenlik güçlerinden de 42 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Ürdün'de itirazların tırmanması ve Amman yönetiminin Fark Körfezi'nde Arap liderleri gizlice uyarmasının ardından Arabistan Kralı Selman Birleşik Arap Emirliği, Kuveyt ve Ürdün'le birlikte dörtlü bir zirve düzenlemesini istedi.
Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt liderleriyle Ürdün gelişmeleri hakkında yaptığı müzakerelerin ardından Arap dünyasının durumunu ele almak ve Arap ülkelerinde istikrar ve güvenliği sağlamak için bir oturum düzenlenmesini gündeme getirdi. Söz konusu dörtlü zirvenin gelecek pazar günü Ürdün'ün iktisadi krizden çıkış yollarını ele almak üzere düzenleniyor.
Aslında Suud Kralı Ürdün'de itirazları ele almak için dörtlü zirveyi bazı gözlemcilere göre bizzat Ürdün'de protesto eylemlerinin yayılmasında eli bulunduğu bir sırada gündeme getirdi. Zira Suud rejimi Ürdün'ün Filistin milletine destek vermesi ve Amerika'nın tek yanlı bir kararla elçiliğini Kudüs'e taşınmasını eleştirmesinden öfke duymaya başladı. Ve gözlemcilere göre Ürdün'ü karıştırarak Kral Abdullah'ın kulağını çekmek istedi. Buna karşın Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'a doğalgaz ihracatının kesilmesi, ülke sınırlarının ticarete kapanması, Irak ve Suriye savaşları ve ülkesinde Suriyeli mültecilerin varlığı Ürdün'de iktisadi sorun yaratan etkenler olduğunu açıkladı.
Geçen hafta Salı günü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar ile yaşadıkları gerginliğin birinci yıl dönümüydü. Söz konusu dört ülke 5 Haziran 2017 tarihinde Doha yönetimiyle tüm ilişkilerini kestiklerini ilan ettiler. Bu gerginliğin devamında söz konusu dört ülke Katar ile ilişkileri yeniden başlatmak ve Katar'a uyguladıkları kuşatmayı kaldırmak için İran ile ilişkileri kesmek, Katar'daki Türkiye'nin askeri üslerini kapatmak, Cezire televizyon kanalını kapatmak, Hamas ve ihvanilere desteği kesmek gibi toplam 13 şartı ileri sürdüler. Ancak Doha liderleri bu şartların Katar'ın milli egemenliğine aykırı olduğunu belirterek ileri sürülen şartları reddettiler.
Kuşkusuz bu gerginliğin devam etmesi Katar'a zarar vermekten ziyade Suud rejiminin bölgesel politikalarının hezimetidir. Nitekim bu durum Suud rejimi Katar'a karşı konsensus sağlayamadığını göstermektedir. Arabistanlı ünlü yazar Cemal Kaşıkçı bu gerginliğin devam etmesi konusunda şöyle diyor. Riyad, Katar'ı dize getirme politikasında başarısız oldu.
Öte yandan IMF de Mart 2018'de bir rapor yayımlayarak bu gerginliğin Katar üzerindeki etkisi tahmin edildiği gibi olmadığını ve kuşatmanın tesiri geçici olduğunu belirtti. Katar'ın Rusya Büyükelçisi Fahad bin Muhammed Adiye de Suud rejiminin bölgedeki dosyalarda art arda hezimete uğradığını, sürekli hesap hatası yaptığını belirterek Suud elebaşlarının akli dengeleri ve ruh sağlığından kuşkulu olduğunu açıkladı.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Haftaya tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.